Ayrım 5. Kibrit Çöpleri. Muratan Mungan, sayfa 77. Sarı Turaçlardaki Arsa. Aklım yatmadı bu işe, bunca zaman sonra birdenbire gönlümü düşmüş kıza yani. Zannetmem, aileleri öyle istemiş, önümüzdeki ay düğünleri var. Sahiden, hiç aklım ermiyor. Nesine ermiyor? Memleketin kaçta kaçı böyle evleniyor işte. Nasip kısmet deyip bulduklarına kanaat edip nikah kıydırıyorlar. Sonra kucağı çocuklu bir sürü yarım dul, ev bezgini bir sürü koca. Ne bileyim, olan daha bir çağdaş kafalıydı sanki. Bunların çağdaşlığından ne olacak? Lisedeyken istediği kızı vermediler. Sonrasında iki kere sözlenip ayrıldı. Bir keresinde de nişan bozdu. Canından bezmiş olmalı. Bu da el altında duran amca kızı. Kolayına geldi zahir. Hani kardeş gibi büyümüşlerdi, birbirlerine o gözle bakamazlardı. Sözde kızı olandan 2 yaş büyük diye zamanında akıllarına gelmemişti de. Ağırdan almışlar da, hepsi laf. Bunların babaları zamanında boğazlarından kısıp sarı turaçlarda yan yana 1-2 arsa almışlar. Allah'ın dağıymış o zamanlar. Şimdi oralara imar izni çıktı, koca koca siteler dikiyorlar. Birdenbire aile paraya pula servete kavuştu. Geçen de anası söyleniyordu. Bilir bilmez birileriyle everelim de mal mülk dışarı mı gitsin diye. Şehrimizde misafir. Aslında sevdiğim biridir. Son görüşmemizde canımı sıkmış olsa da eski bir yürek alışkanlığıyla hala severim onu. Yatılı kız mekteplerinde okuyanların anlayabileceği türden sağlam bir arkadaşlık sürdürmüştük yıllarca. Ama artık onu görmek, konuşmak için eskisi gibi bir arzu yok içimde. İstanbul'u bırakıp Ege'de küçük bir kasabaya taşınmıştı. Buradaki son zamanlarında zor günler geçirdiğini, işten çıkarıldığını, kirasını ödemekte güçlük çektiğini, yeni bir iş bulmakta zorlandığını biliyorduk. Yalnız yaşıyordu. Çekip gittikten sonra da adeta protesto edercesine yıllarca İstanbul'a uğramamıştı. Birkaç günlüğüne geleceğini bildirdiğinde kış başlangıcıydı. "Dışarıda bir yerde buluşalım, fazla vaktim yok." dedi. "Sana uyarım," dedim. "Şehrimizde misafir olan sensin." Akşamüstü saatlerinde düz ayak bir yer olsun diye Beyoğlu'nda bir kafede buluşmak için sözleştik. Geciktiği için İstanbul'un trafiğine uzun uzun söylenmesine ses çıkarmadım. Hala nasıl yaşıyorsunuz bu şehirde anlamıyorum. Hep iğrenç bir yerdi, daha da iğrenç olmuş. Bundan sonrasında hep yapacağım gibi gülümsemeye çalıştım. İnsanları da çok bozulmuş. Eskisinden de bozulmuş, herkesten daha adi olmuş. Ay, iyi ki kaçıp gitmişim buralardan. 2 günde herkesten tiksindim. Buranın cheesecake'i çok güzeldir. İnce bir dilim ister misin? Yok aman yemem, eksik olsun cheesecake'i de. Hepiniz enayisiniz, benim kardeşlerim de enayi. Nasıl ödüyorsunuz bu kiraları anlamıyorum. Ben bu paralarla kaç dönüm arsanın tapusunu alırım oralarda. Bir çay daha alır mısın ya da başka bir şey? Güya demleme çay dediler değil mi? Ne biçim demleme bu? Her şey bozulmuş, her şey. Allah bilir kaç lira hesap gelir şimdi bu uyduruk şeylere. Nasıl geçti burada günlerin? Kimleri gördün? Nasıl geçecek? Yollarda yürünmüyor bile. Bir yerden bir yere gitmek tam gün mesai. Herkes bir yere taşınmış. Kimi göreceğim? Geldiğimden beri iyi ki gitmişim buradan diyorum. Lafı uzattığını, tadımın kaçtığını fark etmemiş, söylenmeyi sürdürüyordu. Buranın havası çok kirlenmiş. Tabii siz içinde yaşarken bir bok anlamıyorsunuz ama zehir soluyorsunuz, zehir. Gelmişken bizim çocuklara benim yemeklerden yapayım diye bir pazara gidecek oldum. Her şey ateş pahası. Adı pazar. Kaçıyla kavga edip de öyle geldim eve. Ama bizimkiler de kabahat. İstanbul'dur diye her bir bokunu sineye çekiyorlar. Aman Allah kurtarmış beni buradan. Aklı olan burada yaşamaz. Yaşayanlar da özentiden, enayilikten ya da öküzlükten yaşıyor. Vallahi yarın akşam olsa da dönsem diye bakıyorum. Nezaketimi korumakta, sabrımı sonuna kadar sınamakta kararlıydım. Kendi taşkınlığından yorulmasını bekledim. Nihayet sessizlik oldu masada. Gözlerimiz değdi birbirine. Saate baktım. Sesini ve yüzünü yumuşatarak, "Ya hiç senden konuşamadık," dedi. "Nasılsın? Neler yapıyorsun? İş güç nasıl?" "Fazla bir şey yaptığım yok," dedim. "Bildiğin gibi. Benden de bir dahaki sefere konuşuruz artık. Şimdi benim kalkmam gerekiyor. Malum, İstanbul'un trafiği." Yaşar yenge. Çocukken beni her gördüğünde oramı buramı sıkıştırıp yanaklarımdan makaslar alır, biri bana bu oğlanı niye bu kadar sevdiğimi söylesin, ümmeti Muhammed derdi. Saf bir çocuktum, her ailenin bir Yaşar yengesi vardır sanırdım. Eğlenirlerdi benimle. Okula başlayıp arkadaşlarıma onların Yaşar yengelerinin kim olduğunu sorana kadar sürdü bu. Yaşar yengenin kocasının adı da Yaşar'dı. Mahallenin evler arasında haber götürüp getirmeye koşulan çocukları. "Eğer bir maniniz yoksa Yaşar yenge ile Yaşar enişte akşam size gelecekmiş," diyerek konu komşuyu Sarakaya almaya bayılıyorduk. Anadolu'da bir çeşit halk bilgesi gibi kabul gören kadınlar vardır. Zamanında köylerinden, kasabalarından büyük şehrin eteklerindeki gecekondu mahallelerine gelirken yanlarında taşıdıkları kekik, yarpuz, tarhana, yemiş kurusu torbaları gibi tabiattan öğrenilmiş ince sezişleri, özlü deyişleri, kalbe doğuşları hayatın çetin yanlarıyla bahşetmekteki becerilerini de buralara taşımışlardır. Onlardan biriydi Yaşar yenge. Babamın evliliğine rıza göstermekte zorlanmış olan ailede herkesin yadırgadığı anneme yakınlık gösteren tek insandı. Baba tarafımın kadınları Yaşar yengeyi pek sevmese de belli etmemeye çalışır, insanlar üzerindeki etkisi nedeniyle karşılarına almaktan çekinir, hoşlarına gitmese de dediklerine ses çıkaramazlardı. Onun annemi kimselere ezdirmediğini sezer, bu yüzden de bir dediğini iki etmemeye çalışırdım. Ben ne kadar boyatıp sınıf geçsem, sokak aralarında top koşturacak yaşa gelsem de, Yaşar yenge gene her gördüğü yerde küçük bir çocuk sever gibi oramı buramı sıkıştırıp yanaklarımdan makas almaya, "Bir bana bu oğlanı niye bu kadar sevdiğimi söylesin ümmeti Muhammed," demeye devam ediyordu. Birkaç yıl önce ağır bir kriz geçiren Yaşar eniştenin ameliyatını ben yaptım. Meslektaşlarımın çoğunun kanaati aynı yöndeydi aslında. Kurtarılamaz. Bense neye güvendiğimi tam bilmiyordum. Meslek hayatımın en zor işiydi. Saatler süren ameliyattan çıktığımda 3 gündür bir sandalye üzerinde uykusuz bekleyen Yaşar yengeyi daha önce hiç görmediğim bir çaresizlikte bana bakarken buldum. Onun o güne kadar kimseye böyle yalvarırcasına bakmadığına eminim. Sorumluluğun, gerginliğin, yorgunluğun etkisiyle çökmüş halimi görünce kötü bir haber vereceğimi sanıp bir an olduğu yerde yığılacak gibi oldu. "Merak etme, Yaşar enişteyi kurtardık Yaşar yenge," dedim. O halde bile dilim Yaşar demelere doyamıyordu sanki. Hemen toparladı kendini, "Şükürler olsun," dedi beni kucaklayıp. "Allah'ım sana şükürler olsun. Sonunda bu oğlanı niye bu kadar sevdiğimin sebebini söyledin bana." Geçen yıl Yaşar enişte aradı. "Yüce Rabbim Yaşar'ın birini bıraktı ama diğerini aldı," dedi. "Yengen sizlere ömür. Seni ne çok severdi bilirsin. Cenazeyi memlekete götürüyoruz. Öyle isterdi hep. Bilirim bizim oralara gelemezsin ama buraya bir uğra, elini sür." İksir. Zeynep Çağlıyor için. Görünmezliğine hayranlık duyuyordum kadının. Bulunduğu yerde öne çıkma, görülme, fark edilme gayreti taşımayan ender kadınlardandı. Sadeliği silikliğinden değil, geri durmayı bilen tutumundan, ölçülü yaşama ve eyleme üslubundan kaynaklanıyordu. Dünyaya, klişelerin gözlükleriyle bakanların asla göremeyeceği sadelikte duru bir kadın. Gizemli, buğulu kadın havalarına girmeden kendince bir gizem kazanmayı başarmış, onu ilk gördüğümde benden başka masada kimse kadının şıklığını fark etmemişti. Şıklıktan anladıkları klişelere de uymuyordu çünkü. Üstü bele oturan dar, kısa kesimli, buklet kumaştan, iri kemik düğmeli, 60'lı yıllar havasında bir tayyör giymişti. Rengi nedir diye sorsalar pat diye söyleyemez, zihnini şöyle bir tararsın hani, öyle bir ara renk işte. Bu bile kendine güven ölçüsü değil midir? Kilo fazlasını göstermeye birebir olan buket kumaştan bir şey giymenin cesaretine ne demeli peki? Etek arkasındaki kısa yırtmaç da cabası. Her zaman yerinde gerektiği kadar konuşan, yersiz zeka gösterilerine kalkışmayan, insanın ruhunu okumak istercesine gözleriyle didiklemeyen, buna karşın her şeyin, herkesin sessizce farkında olduğunu sezdiğiniz bir kadın. Tanıdıkça ona hayranlığım artıyordu. Onun kişiliğini anlamama yardım edecek bir şey arıyordum. Ne olduğunu bilmediğim bir şey, eksik bir parça, onu bulduğumda kafamda her şey örtüşecekti sanki. Jules Verne'den konuşuyorduk bir gün. Verne'in kahramanlarından birinin görünmezlik iksiri içtiğinde, kendisini görünmez olurken neden giysilerinin de görünmez olduğuna kafayı taktığında daha 9 yaşındaymış. O gün onunla ilgili her şey birden örtüştü kafamda. Kendi iksirini yapmayı erken öğrenmişti. Bazı anneler. Demesine göre kızının yaptığı hiçbir şeyi beğenmeyip her şeyine kusur bulan annelerdenmiş. Sen de bilirsin, böyle annelerin kızlarının çoğunun hayatı ömür boyu kendilerini annelerine beğendirmeye, onların onayını almaya çalışmakla geçer. İçlerinden biriyle konuşmaya kalksanız hiçbiri kabul etmez bunu. Ne anneler kızlarına hayatı zindan ettiklerini kabul eder, ne kızlar analarının gözüne girmek için ömür boyu çırpınıp durduklarını. Aman bize ne, onların bileceği iş. Bizimki o kızlardan değildi. Yılları anasıyla didişmekle geçmiş ama o hep bildiğini okumuştu. Bir süredir hastaydı annesi. Bir hastane odasında aletlere bağlı yaşıyor, arada bir gözlerini açıp kendine geliyor, sonra yeniden gömülüyordu sisli karanlığa. Aralarda bilincinin gidip geldiği söyleniyordu. Şimdilerde durumu iyice kötüleşmişti. Belli sayılıydı günleri. Ruhunu teslim ettiğinde başındaymış. Nasıl öldü diye sorduk. Rujumu beğenmediğini söylemek için gözlerini birkaç dakikalığına açtı. Sonra yeniden bilincini yitirdi dedi. Az sonra da aletlerin sesi sustu. Ergen. Hiçbir şeye vakit kalmıyor ki. Derslerin dışında Facebook, Twitter, internette sörf yapmak, akşamları desen diziler bütün zamanımı alıyor. Boş zamanlarda AVM'leri turluyoruz işte arkadaşlarla. Hepsini ezberledik artık baydılar. Ama mecburen gidiyoruz gene. En iyi takılmaca orada. Yenileri de açılmıyor ki. Memleket geri bir yerde. En büyük hobim mi? Komediydi, korkuydu, action'dı, yeni çıkan filmlerin hepsini en önce görmek, yeni çıkan albümleri herkesten önce indirip dinlemek, şarkıları hemen ezberlemek. Milletin ağzına düşen şarkılardan sıkılıyorum, nefret geliyor. Ne bileyim, her şeyden çabuk sıkılıyorum. Filmler, albümler hızıma yetişemiyor. Dizilerin hepsini seyretmiyorum ama beğendiklerimi internetten indirip tekrar bakıyorum. En gıcık olduğum şey, sen bir şey yapıyorsun, bakıyorsun, arkandan millet de yapmış. Ben saçlarımı bu şekilde yaptığımda daha kimseler yapmıyordu mesela. Sonra takılar diyeceksin. Piercing'i herkesten önce taktık biz. Ayağa düşünce çıkardık. Ne bileyim, farklı olmak gerekiyor. Millet müsaade etmiyor ki farklı şey olmana. Annem babam karışıyor da fazla karışmıyor. Bir yerde biliyorlar, tabii fazla takmıyoruz işte. Bizim oralar biraz geri, biliyor musun? Okul bitince basıp gideceğim yurt dışına falan. Baydı burası. Kafama göre takılırım artık. Toplama kampında çalışmak ister miyim? Nasıl bir yer orası? Ya çalışmak beni bozar? Bize gelmez bir yerde. Sabahları erken kalkamam. Bir de üstüme başıma karışanlara uyuz olurum. Şu cinlerin de farklısını yapmıyorlar. Her kesimi denediler, bitti. Taşlanmışı, yırtığı, zımbalısı, hepsi bitti ya. Evet, şarkıları sonuna kadar dinleyemiyorum. İyi anlamışsın. Sıkıyor ya. Tüh ya, sessize almıştım. duymamışım, görüyor musun? Zaten bunun modeli de eskidi. Sen o toplama kampı işi için başkasına baksana abi ya. Fal. Kaplumbağa oturmuş dizinin dibinde, eteğinden düşmüş gibi ama ayağından tutmuş biri çekiyor gibi. Sana doğru attığı her adımı tutan biri var. Böyle. Ayağını silkelediğinde kurtulacak belki ama onun da takati yok işte. Sinmesi geçici, içine kapanması desen bir sabaha bakar. Duvarlar yıkılıyor etrafında kalkıyorsun birden. Ne oluyor tam bilmiyorum. Sanki sırtından kanatları çıkacak. A harfli biri. Adında mı, kafasında mı ne A harfi var? Yarım kalmışların, ayaklanmışların temsilcisi bu. Ayaklanmış sana gelecekler böyle. Uzakta bir çayırın yüzünde seni bekleyen bir kısmet görüyorum. İki taban tepmeye bakıyor ama eriniyorsun. Kalp anahtar ne demekse burada o var. Artık kalbinde mi anahtar var yoksa kalbinin anahtarı mı bu? Kalp şeklinde anahtar mı bilemem. Kilitler önündesin, arkanda onca açık kapı. Başka bir yerde olacaksın artık ya da burada olsan bile başka bir alemde olacaksın. İçin çoktan gitmiş de sen fazladan oyalanıyorsun. Merhametine muhtaçlar için buralarda oyalanıyorsun sanki. İçindeki ejderha uyandığında üstündeki ağırlık da kalkıyor. Senin ağırlığın dünyanın yükü değil, kendi göz kapakların. Gözünü kendine açmıyorsun sen. Göz koyduklarını o uyandığında alacaksın dünyadan. O dediğim kendi gündüzüne kör göz kapakların. Gündüz karanlığı seninki. Hangi yola çıksan elinden bakır yapraklar dökülüyor yerlere. Dargınlıklar yok artık sana. Kimseye küsmeyeceksin. Öylesine affetmişsin dünyayı. Sıkıntılar yok. Yeni bir kapıdan başka bir dünyaya gireceksin. Hiç böyle bir fal görmedim. Tuhaf. Her şey tuhaf. Kimsin sen? Saat kulesi. Göğü kapalı, yağmuru sık, yüksek çatılı evler, dar sokaklar. Trenlerin garında fazla oyalanmadığı uzak bir şehir. Penceresi yaşadığı o küçük şehrin saat kulesine bakan ahşap çıkmalı bir evde oturuyor. Bunun önemli bir ayrıcalık olduğunu düşünüyordu. Saat kulesi. Onun için yalnızca günün zaman dilimlerini göstermesi bakımından değil, hayata ait gizli işaretler taşıdığına duyduğu inanç nedeniyle de önemliydi. Her şehrin saat kulesinin zamanı ortaksa da kaderi bir değildi. Bir mektubun satırlarını yazdırmayı sürdürmeden önce boşluğa baka kalan birinin hüznüyle bakardı saatin akrebine, yelkovanına. Zamana ilişkin söylenmiş veciz sözleri ezberleyip hatırında tutar, gereken yer ve durumlarda kullanmak için fırsat kollardı. Saat kulesinin karşısında oturmanın zaman konusunda ona bir marifet kazandırması gerektirdiğine inanırdı. Zaman ustalığı gibi bir şey. Bu nedenle kendini günlerce, haftalarca, aylarca imtihan edip saate bakmadan saatin kaç olduğunu bilmek gibi bir hüner edindi. Gün günden yanılma payı azaldı. Her seferinde ondan güç alıyormuşçasına önce bıyığının ince tellerini müstehzi bir ifadeyle şöyle bir düzeltir. 17:43 olmalı derdi. Bildi, vallahi bildi derlerdi. Dakikası dakikasına biliyor. Bunun saat kulesinin karşısında oturmanın kişiye kazandırdığı bir meleke olduğunu düşünüp ona hayranlık besleyenler olduğu gibi bu gereksiz marifetin kime ne faydası olduğuna akıl yetiremeyip önemsemeyenler de vardı. Burnumuzun dibindeki hayatlar, küçük taşra şehirlerinde, kasabalarında yaşanan uzak hayatlar, yanımızdan geçip giden hayatlar ancak kitaplarda rastlanabilecek nice tuhaflıklar barındırır. Oysa biz onları yanı başımızdayken değil, kitaplarda gördüğümüzde fark eder şaşırırız. Tuhaflıklar konusunda kitaplarda yazan hikayeler nedense hayattan daha ikna edici gelir bize. Seks. Seksin hem her şey hem hiçbir şey olması ne garip değil mi? Bunu sen mi söylüyorsun? Ne sanıyorsun? Bunu ancak benim gibiler söyleyebilir. Polisiye ayrıntı. haber programlarının birinde tesadüfen bir cinayete şahit olmuş, belli ki o zamana kadar pek kimsenin adam yerine koymadığı biri, cinayet hakkında etrafını kuşatan gazetecilere gördüklerini heyecanla anlatıyor. Bugüne dek belki hiçbir cümlesi kimseler tarafından sonuna dek dinlenmemiş birinin susuzluğuyla konuşuyor, konuşmuyor da çevresini kuşatan ahbaplarıyla yarenlik ediyor sanki. Yılların ezikliğinin acısını çıkarırcasına iştahla, tutkuyla bir bir anlatıyor gördüklerini. Sözü uzatıyor, süslüyor, aynı şeyleri tekrar edip duruyor, üstünde toplanan bakışların, yoğunlaşan ilginin kesintiye uğrayacağı korkusuyla soluk soluğa. Sadece kendinin izlediği bir maçı göremeyenlere anlatıyormuş gibi coşkuyla çatlayıp yarılıyor sesi. Çevresini kuşatan görüntü doymazı kameralara, omuzları görünmeyen terfi ve nişanlarla kalabalık asık yüzlü polis şeflerine konuşuyor. Hayatında ilk kez önemli biri gibi hissediyor kendini. Hayatında ilk kez kendini seviyor. Hiç bitmesin istiyor bu an. Demek mutluluk buymuş diyor. Ölene de, öldürene de şükran duygularıyla doluyor içi. Gece kulübü. İçeri herkesi almıyorlar, bildiğin kulüplerden değil. Ne yapmak gerekiyor? Kapıdakini ikna etmek. Neye? Hayatının 7 gecesine. Nasıl yani? Anlatacak 7 gecesi var mı hayatının? Ona bakıyorlar. Hiç böyle bir şey duymadım. 1001 geceyi de mi duymadın? Birkaç gecesini olsun okumadın mı? Herkesin o kadar var mıymış peki? Her hayatın vardır mutlaka unutulmayan 1007 gecesi. Ya, hiç düşünmedim. Böyle sorunca da aklıma anlatacak hiçbir şey gelmiyor. Nasıl öleceksin? Ne? Nasıl öleceğim? 7 gecesi bile olmayan bir hayatla nasıl öleceksin? Ya tamam, vazgeçtim. Gitmeyiveririm kulübüne. Kış mutsuzluğu. Karın yalnız bıraktığı uzak köyler, orada geçmişinde. Çevrintilerle döne döne yere düşen kar tanecikleriyle nice kıştan bildiği, kar yoksulluğa en dokunaklı görünüşünü verir. Yerli malı kibritçi kız hikayeleri. Sonra çıkıp karda ayak izleri büyüleyicidir çocuklar demek isterdi artık hayatında olmayan birilerine. Bir türlü gelmeyen kışlardan sonra yılların birikmiş mutsuzluğuyla çıka gelen kış. Ne yapsa iki eli birden varmıyor hiçbir şeye. Kim istemez? Bu yıl altın sarısı bir güzden sonra zambak beyazı bir kış geldi demeyi. Mevsimler takvim yapraklarındaki düzende değil artık. Küllü aydınlık. Genç yaşında gönlünü müjdelere kapamış bir kadın, buğusu eksilmeyen camlarda bütün gün. Lambanın masanın üzerine vuran sarı ışık havuzunda ince porselenli çay fincanları ışıyor, çayın buharı tütüyor. Kış değil midir bu? Cam kenarında oturup hafif, uçucu önemsiz sözcüklerden oluşan düşüncelerle dışarı bakmak. Bütün hatırladıklarını ılık bir şal gibi sarıp sarmalamak. Hüznün kendine göre bir ferahlığı yok mudur? Gün içi resimlerin avuntusu. Kalın örtüsü sessizliğin. Zamanın tozlanmasına izin vermek gerek. Kar kiri. Yağmamış karın kiri. Kışla ağırlaşan toprak gibi her yeri kaplayan mutsuzluk. Ama sıcak bir evin, sıcak kozasının içinde huzurlu gene de. Biliyor, erkekler katlanamaz kadınların ev içlerinde katlanabildiği yalnızlığa. Benden önce öldüğü iyi oldu. 5. ayrımın sonu, sayfa 90.